Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı karilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Leheb suresini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Ebu Leheb'in iki eli kurusun, kurudu ya. Malı da, kazandıkları da kendisine bir yarar sağlamadı. Alevi olan bir ateşe girecektir. Eşi de odun hamalı ve boynuna bükülmüş bir ip bağlanmış olarak. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsuri.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Allah'a hamd ederek Hatemül Enbiya Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz kıymetli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 23 Azar 1401, Hicri Kameri 19 Cemadü'l-Evvel 1444 ve Miladi Takvimle 14 Aralık 2022 Çarşamba. Kıymetli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hamini, arkadaşım Ahmet Eş ile birlikte sunacağımız sabah haberleri ve günün siyasi yorumlarının ardından sırasıyla tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, düzenli hayat ve 4 İran eserinin Dünya Miras Listesi'nde tescili adlı programlarımızı dinleyeceksiniz. Yayınımız haberlerin özetleriyle sona erecek. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler.
İran'da geçen perşembe günü şehit edilen Sünni alim Mevlevi Abdülvahid Regi'nin katili tutuklandı. İran Dışişleri Bakanı Belçika ve İrlanda Dışişleri Bakanları ile görüştü. General Tanksiri İran'ın Amerika'nın aklına bile gelmediği füzelerinin olduğunu söyledi. Azerbaycan Cumhuriyeti Dağlı Karabağ bölgesine giden doğal gazı kesti. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ukrayna'da durumun giderek vahim hal aldığını söyledi. Avrupa Parlamentosu'nun başkan yardımcısı görevden alındı. Şimdi haberler.
Teslim Haber Ajansı şehit İslam alimi Mevlevi Abdülvahid Rige'nin katilinin tutuklandığını duyurdu. Taslim Haber Ajansı'nın haberine göre İran güvenlik güçleri İmam Hüseyin Aleyhisselam Camii imamı Mevlevi Abdülvahid Rige'nin şehadetinin failini tutukladılar. İran'ın Sistan ve Belucistan eyaleti ve bölgenin önde gelen alimlerinden olan Haş kentindeki İmam Hüseyin Aleyhisselam Camii'nin Sünni imamı Mevlevi Abdülvahid Rigi, perşembe günü kimliği belirsiz kişilerce kaçırılarak şehit edilmişti. Mevlevi Abdülvahid Rigi, barış ve uzlaşma yönünde etkili rol oynayan ve insanları sakinleşmeye davet eden kişiliğiyle bilinen bir alimdi.
İslam İnkılabı rehberini Sistan Belucistan eyaletine gönderdi. Heyetin başkanı Hacı Ali Ekberi, Sistan ve Belucistan halkının İslam nizamına güçlü bir şekilde bağlı olduğunu söyledi. Hacı Ali Ekberi, Hamene'yi .ir sitesine verdi demeçe, İslam İnkılabı rehberinin Sistan ve Belucistan eyaletine duyduğu muhabbet ve sevginin bölge halkı arasında çok rahatça görüldüğünü söyledi. İran'da Şii-Sünni ayrımı olmadığına vurgu yapan Hacı Ali Ekberi, İslam nizamının Sünnilere yaptığı hizmetlerin ülke tarihinde eşi benzeri olmadığını söyledi. İran Cuma İmamları Siyaset Konseyi Başkanı Ekberi, Sistan ve Belucistan eyaletindeki ayrılıkçılık propagandasına da atıfta bulunarak bu eğilimin haksız yere eyaletin içinden yanlış ve kafa karıştırıcı bir anlatıyı teşvik ettiğine işaret etti ve eyalet halkının aksine İslam nizamına çok güçlü bir şekilde bağlı olduğunu söyledi. Hüccetül İslam Hacı Ali Ekberi, eyaletleri hakkında bölücü kelimesinin kullanılmasından bölge halkının, ileri gelenlerin, aşiret reislerinin, alimlerin ve halk kesimlerinin çok üzüldüklerini, zira onların kendilerini İran sınırlarının koruyucusu olarak gördüklerini söyledi.
İran Devrim Muhafızları Kudüs Ordusu eski komutanı Şehit General Kasım Süleymani'nin şehadetinin 3. yıl dönümü anma organizatörü Hamid Rıza Mukaddemfer, bu yılki anma merasiminin sloganı can feda olduğunu söyledi. General Kasım Süleymani'nin şehadetinin 3. yıl dönümü münasebetiyle açıklama yapan Hamid Rıza Mukaddemfer şöyle dedi. Hac Kasım Süleymani, İran milleti için dürüstlük ve samimiyetin, iyilikseverliğin, sadakatin ve fedakarlığın, sultaya karşı mücadelenin, İranlıların dünyanın her yerinde mazlumların savunucusunun sembolüdür. Mukaddemfer, Şehit Süleymani'nin İran İslam Cumhuriyeti'ni bir kutsal alan olarak gördüğünü ve gençliğinden şehadetine kadar halkın emniyeti, esenliği ve huzuru için mücadele ettiğini belirterek şöyle dedi. O halkla beraber olmayı, halktan olmayı ve canını dinin ve insanların dünyasının ıslahı yolunda feda etmeyi şeref bilirdi. Söz konusu yetkili son olaylara ve isyanlarda düşmanların rolüne değinerek şunları kaydetti. Hac Kasım okulunda İran için ölmemiz ve İran'ı tehdit eden her şeye dürüstlük ve samimiyetle karşı koymamız gerektiğini öğreniyoruz.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullayan ve İrlanda Dışişleri Bakanı Simon Cavan'ı ikili ilişkileriyle bölgesel ve uluslararası konuları ele aldı ve görüş alışverişinde bulundu. İran Dışişleri Bakanı bu görüşmede Avrupa Birliği Bakanlar Konseyi'nin insan hakları bahanesiyle bazı siyasi gösterilerini eleştirdi. Söz konusu görüşmede geçen yıl Tahran'a yaptığı ziyarete değinen İrlanda Dışişleri Bakanı da ülkesinin en önemli bölgesel ve uluslararası meselelerle iki ülke arasındaki ilişkilerin gündemindeki konulara ilişkin görüşlerini açıkladı.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan ayrıca Belçikalı mevkitaşı ile telefonda önemli ikili bölgesel ve uluslararası gelişmeleri görüştü. Emir Abdullahyan dün Belçika Dışişleri Bakanı Hacallah Bib ile yaptığı telefon görüşmesinde İran İslam Cumhuriyeti ile Belçika arasında uzun yıllardır devam eden ilişkileri, iki ülke arasındaki etkileşimin ve yapıcı diyalogların sürdürülmesi için uygun bir temel olarak değerlendirdi. Belçika Dışişleri Bakanı da iki ülke arasındaki ilişkilerin tarihinin önemine ve İran İslam Cumhuriyeti'nin bölgedeki rolüne değinerek, temaslarımızı sürdürmek ve İran gerçeklerinden haberdar olmak gelişmelerin doğru algılanmasında önemli rol oynayabilir dedi.
İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı İran'ın Amerika'nın aklına bile gelmediği füzelere sahip olduğunu, İran'ın tatbikatlarda gösterdiği silahların savaş sırasında sahaya sunduğu silahlar olmadığını vurguladı. Hint Okyanusu, Umman Denizi ve Fars Körfezi'ndeki bölge ötesi düşmanın İran'a ulaşması için İranlı savaşçıların cesetlerini çiğnemek zorunda olduklarını söyleyen General Tangsiri, İran İslam Cumhuriyeti'nin 44 yıllık yaptırımlarda büyük başarılar elde ettiğini belirterek, İran gemilerinin hızının Amerikan gemilerinin hızının 3 katı olduğunu, İran gemilerinin göğde ve tesislerinin tamamının yerli olduğunu, halbuki İran'da devrimden önce tekne yapmanın dahi mümkün olmadığını söyledi. İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanı Küçük Tomp, Büyük Tomp ve Bu Musa adlı 3 adanın İran'a ait olduğunu belirterek, eğer tarihe geri dönmek istersek Arap ülkeler için durum kötü olur dedi. İranlı general İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatmak istemediğini, ancak bir gün Hürmüz Boğazı'nı İran gemilerine kapatırlarsa kimsenin buradan geçmesine izin vermeyeceğimiz de bilinmelidir dedi.
İran Uzay Kurumu Başkanı, İran'ın 200 kilogram yük taşıyabilen katı ve sıvı yakıtlı motorlar üretme kabiliyetine ulaştığını açıkladı. Teslim Haber Ajansı'na göre dün İran'ın 11. Uluslararası Hava Fuarı'nın açılış töreninde İran'ın uzay endüstrisinin yeteneklerini ve bu endüstriyi geliştirmek ve güçlendirmek için uygulanan programı gözden geçiren Hasan Salari'ye şöyle dedi. İran'da uzay endüstrisinin başlangıcı 40 yılı aşkın bir süre öncesine dayanmaktadır ve yerli bilgiye dayanan yerli endüstri olarak adlandırılan şey, fırlatıcı ve telekomünikasyon endüstrisinin gelişmesiyle 20 yıldan daha kısa bir süredir şekillenmiştir. İran Uzay Kurumu Başkanı, İran uzay sanayinin iki önemli özelliğine değinerek, öncelikle yerli olmak ve yerli uzmanların bilgi ve yeteneklerine güvenmek, İran uzay endüstrisinin çeşitliliği kadar bizim için bir onurdur. Çeşitli tiplerde uydu, fırlatıcı ve kapsül imalatında bioorbital test kabiliyetine sahip bio uzay alanı da bu alanlarda olumlu sonuçlar elde ettiğimiz bir özelliği, bir diğer özelliktir dedi. Salariye savunma sanayisinde uzay sanayimize bir şekilde sıçrayan ve 500 kilometre irtifada 200 kilograma kadar yük taşıma kabiliyetine sahip olan ve ışık algılama ve telekomünikasyon uydularının yörüngelerine sahip olan katı ve sıvı yakıtlı motorlar üretme kabiliyetine sahibiz dedi.
Rusya Uzay Ajansı Başkanı Boris Borisov, Hayyam uydusunun İran ve Rusya işbirliğiyle başarılı bir şekilde fırlatılmasının iki ülke arasında uzay sanayi işbirliğinin gelişmesinin başlangıcı olduğunu söyledi. Kiş Adası'nda İran'ın 11. Uluslararası Uzay ve Havacılık Endüstrileri Fuarı'nın açılışında konuşan Rusya Uzay Ajansı Başkanı Borisov, Kiş'te katılımlarının Rusya Uzay Ajansı'nın ilk deneyimi olduğunu belirterek şöyle dedi. İran ve Rusya arasındaki tarihi etkileşimler göz önüne alındığında bu fuar, bu federasyonun uzay bilimi ve teknolojisi alanındaki başarılarını öğrenmek için eşsiz bir fırsattır.
İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Hatimul Enbiya Mühendislik ve İnşaat Üssü Komutanı, İran'ın teknik ve mühendislik hizmetlerinin ihracatına yönelik faaliyetlerin geliştirildiğini vurgulayarak Karakas'ta bir metro inşaatı yapacaklarını duyurdu. İran ve Venezuela arasındaki ilişkilerin 100 yılı aşkın bir geçmişi var. Ancak 60'larda petrol alanında işbirliğiyle ilişkiler geliştirildi ve 1979'da İran İslam Devrimi'nin zafer kazanmasının ardından Venezuela yeni İran devletini tanıyan ilk ülkelerden biri oldu.
İran Başsavcısı ile Rusya Federasyonu Başsavcısı Igor Krasnov arasında iki hukuki ve adli işbirliği alanında anlaşma imzalandı. Hüçtürisan Muhammed Cafer Montazeri, Rusya Başsavcısı ve beraberindeki heyetle yaptığı görüşmede iki ülke çalışma grubu arasında hazırlanan işbirliği belgesinin suçla mücadele ve terör örgütleri ve iki ülkenin güvenliğini hedef alanlarla mücadele alanında etkili olabileceğini söyledi.
Tahran Eyaleti Adliye Başkanı, Tahran'da son zamanlarda meydana gelen isyanlarla ilgili soruşturma sırasında 400 kişinin hapis cezasına çarptırıldığını söyledi. Son dönemde bir kısım kandırılmış kişilerce gerçekleştirilen ve kamuya ve halka büyük zararlar veren isyanlar, çok sayıda masum insanın şehit olması ve ölümü ile toplumda terör havası oluşturulması ardından İran yargısı bu olaylara karışanlar ve gözaltına alınanlarla ilgili dosyayı karara bağlamaya çalışırken, bu arada bazı kişiler kasıtlı veya kasıtsız olarak suçların cezasının niteliği gibi konularda şüphe uyandırmaya çalıştılar. Fars Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Tahran Eyaleti Başyargıcı Ali El-Gazi, Tahran Eyaleti'nde son zamanlarda meydana gelen isyan vakalarıyla ilgili süreç hakkında bir rapor sundu. Buna göre 160 kişi 5 ila 10 yıla kadar hapis, 80 kişi 2 ila 5 yıla kadar hapis, 160 kişi 2 yıla kadar hapis, 70 kişi para cezasına çarptırıldı.
İran Kürdistan Eyaleti Sınır Muhafızları Yardımcısı ülkenin batı sınırlarında ağır bir silah sevkiyatının ele geçirildiğini ve 49 savaş ve av silahının ele geçirildiğini duyurdu. İran Ajansı'na göre Albay Muhsin Dalvent, İran'ın batı sınırlarına kaçak silahların geldiği haberini aldıktan sonra Merivan şehri sınır muhafızlarının bölgede olağanüstü teyakkuza geçtiklerini söyledi. Albay Dalvent, İran sınır muhafızlarının gerekli hazırlıklarla bölgeyi harekat kontrolüne aldıklarını belirterek, saatler süren pusu ve optik cihazların kullanımı ardından İran sınır muhafızlarının kaçak mal taşıyan kaçakçıları gözetlediğini, bölgenin kontrolünü ele geçirdiğini, yapılan operasyonlarda 43 kol silahı, 6 av silahının ele geçirildiğini ve bunların İran'a girişlerinin engellendiğini söyledi.
Bitlis'e Türkiye yasa dışı yollarla giren Afganistan ve Bangladeş uyruklu 130 düzensiz göçmen yakalandı. Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamaya göre İl Jandarma Komutanlığı ekipleri göçmen kaçakçılığı yapanlara yönelik çalışma yürüttü. Bu kapsamda Tatvan'ın Dağlıda köyü kırsalında yapılan aramada yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 123 Afganistan ile 7 Bangladeş uyruklu 130 düzensiz göçmen yakalandı.
Türkmenistan Parlamentosu Milletvekili Guli Geldiyev, Türkmenistan'ın etkin bir enerji kaynağı olan doğalgazı, COVID-19 salgının sona ermesinin ardından dünya ve bölge ülkelerinin ekonomik kalkınmasının gerçekleştirilmesinde önemli rol oynadığını söyledi. Türkiye, Azerbaycan Cumhuriyeti ve Türkmenistan Cumhurbaşkanları üçlü toplantısı bugün bu ülkenin Avazlı kentinde Türkmenistan, Azerbaycan Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhurbaşkanları katılımıyla yapılacak. Üç ülke Cumhurbaşkanları toplantısında başta Türkmenistan doğalgazının Azerbaycan Cumhuriyeti üzerinden Gürcistan ve Türkiye intikali, ticaret, ulaşım ve özellikle enerji alanları ele alınacak.
Azerbaycan Cumhuriyeti hiçbir sebep göstermeden Dağlık Karabağ bölgesine gaz arzını aniden kesti. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin dün Laçin geçişini kapatma eyleminin ardından bir grup Ermeni vatandaşı Erivan'daki Birleşmiş Milletler Ofisi ve bu şehirdeki bazı yabancı büyükelçiliklerin önünde toplanarak bu konuyu protesto etti.
Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti Dışişleri Bakanı, İran İslam Cumhuriyeti'nin Yemen milletinin yanında duran tek ülke olduğunu söyledi. Hişam Şeref, İran'ın zalim kuşatmaya karşı Yemen milletin yanında yer alan tek ülke olduğunu belirtti. Avrupa Birliği Konseyi'nin Yemen'le ilgili açıklamasına tepki gösteren Şeref, Avrupa'nın tutumunun bağımsız olmadığını ve Amerika'nın siyasetlerinin takipçisi olduğunu söyledi.
Suudi Arabistan'da gazetecilere ve blog yazarlarına yönelik baskı yoğunlaşırken, Suudi Arabistan'da tutuklanan gazetecilerin sayısı 2017'den bu yana 3 katına çıktı.
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ukrayna'da barış ortamının oluşturulması için uluslararası camiayla birlikte hareket etme çağrısında bulundu. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, Ukrayna'nın elektrik iletim sisteminin zarar gördüğüne değinerek, Ukrayna'da aileler, işyerleri, hastaneler ve okullar dahil 10 milyon tüketicinin elektriksiz kaldığını, milyonlarca insana su ve ısıya erişiminin kesildiğini söyledi.
Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı Eva Kaili'nin Belçika Federal Savcılığı'nın yürüttüğü ve Katarlı yetkililerin de dahil olduğu yolsuzluk soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra görevden alındı.
Ve son haberimiz, 2022 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde Hırvatistan'ı 3-0 yenen Arjantin, final biletini alan ilk takım oldu.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz. Tahran'dan sabah yayınımız günün siyasi yorumlarıyla sürüyor. Bu sabahki ilk yorumumuz Tahran'da İran için kapsamlı stratejik işbirliği toplantısı konusunda. İran-Çin kapsamlı stratejik işbirliği toplantısı dün İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı ve Çin Başbakan Yardımcısının katılımıyla Tahran'da başladı. İran-Çin kapsamlı stratejik işbirliği toplantısının ana odak noktası İran-Çin arasındaki 25 yıllık kapsamlı işbirliği programının uygulanma sürecini hızlandıracak yolların ele alınmasıdır. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbir ve Çin Başbakan Yardımcısı Hu Chunhua iki heyetin başkanlığını toplantı sırasında üstlendiler. Geçtiğimiz yıllarda İran ve Çin politik, ekonomik, güvenlik, savunma ve jeopolitik stratejik olarak üç geniş alanda ilişkilerini genişletti. 25 yıllık stratejik belgenin imzalanması da bu sürecin tamamlanması için önemli bir adımdır. Mart 2021'de İran ve Çin, iki ülke ilişkilerinde hareketlerin zirvesi sayılması gereken 25 yıllık kapsamlı bir işbirliği planı imzaladı. Bu belge, iki ülke arasında siyasi, ekonomik ve kültürel alanlarda uzun vadeli işbirliğinin yolunu belirlemektedir. İran, İslam Cumhuriyeti ve Çin, Amerika'nın tek taraflılığına karşı koyma ve onu dizginleme konusunda bölgesel gelişmelerde önemli bir faktör olan stratejik ve uzun vadeli çıkarları da paylaşıyor. Bu ülkenin başbakan yardımcısının dün Tahran'a yaptığı ziyarette onlarca Çinli iş adamından oluşan bir iş ekonomi heyetinin eşlik etmesi, Çin tarafının İran'ın enerji alanındaki önemli ve geniş konumu ve kapasitelerinin farkında olarak İran ile 25 yıllık kapsamlı işbirliği belgesini hayata geçirmek ve ilerletmek istediğini gösteriyor. Buna rağmen Çin heyetinin İran ziyaretinin önemini artıran husus, bu ziyaretin cumartesi günü Çin ile Fars Körfezi İşbirliği Konseyi arasında gerçekleştirilen ortak toplantının sonunda taraflarca ortak bir açıklama yapılmasının ardından yapılmış olmasıdır. Ortak açıklamanın bir bölümünde tüm barışçıl çalışmalardan, bu cümleden ikili müzakereler yoluyla ve uluslararası hukuk kriterlerine riayet edilerek bu konunun uluslararası yasalara uygun olarak üçlü adalar konusunda barışçıl bir çözüme ulaşmak için Birleşik Arap Emirlikleri'nin çalışmaları ve inisiyatifini destekliyoruz denildi.
Bu konuya tepki olarak İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullayan Twitter sayfasında Çince paylaştığı mesajda şöyle yazdı. Fars Körfezi'nde bulunan Büyük Tomb, Küçük Tomb ve Musa adaları İran topraklarının ayrılmaz parçasıdır ve her zaman ana topraklarına ait olacaktır. İran asla İran İslam Cumhuriyeti'nin toprak bütünlüğüne saygı göstermesinin önemi konusunda hiçbir ülkeye taviz vermeyecektir. Çin'in başta Suudi Arabistan olmak üzere Fars Körfezi İşbirliği Konseyi üyeleriyle son işbirliği bazı uzmanların Çin'in bölgedeki siyasetlerinin değişmesinden söz etmelerine sebep oldu. Fakat Pekin böyle bir değişikliği reddederken Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin yaptığı açıklamada Çin tarafı ikili ilişkilerin gelişmesi ve sürdürülmesi için bağların ve koordinasyonun güçlenmesine yanadır. Hem Fars Körfezi Konseyi ülkeleri hem İran Çin'in dostlarıdır. Çin ile ilişkilerin geliştirilmesi ise herhangi üçüncü bir tarafı hedef almamaktadır vurgusunda bulundu. Wang Wenbin ayrıca İran ve Çin'i uzun süreli dostlar olarak nitelendirdi ve iki ülkenin kapsamlı stratejik ortaklıklarını pekiştirmeye ve geliştirmeye karar verdiğini söyledi. Çin ikili ilişkilerde daha fazla ilerleme sağlamak için İran'la iletişim ve koordinasyonu arttırmaya hazır. Hiç şüphesiz ekonomi ve ticari sahipler Çin'in Fars Körfezi Güneyi ülkelerine gösterdiği ilginin önemini açıklıyor. Çin geleneksel olarak Amerika'nın etki alanı olan bir bölgeye yatırım yapıyor. Bu bağlamda Arabistan ile 40 ticari anlaşma ve Katar ile gaz anlaşması olmak üzere Fars Körfezi İşbirliği Konseyi ülkeleriyle ekonomik işbirliğine girmiştir. Bu arada Suudi Arabistan'da Çin ile ikili ilişkilerinde ve bu ülkeyle Fars Körfezi İşbirliği Konseyi'nin ilişkileri çerçevesinde bölgedeki konumunu güçlendirmeye çalışıyor.
Muhterem dinleyiciler, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz yolsuzluğun ortaya çıkmasının ardından Avrupa Parlamentosu'ndaki yaşanan şokla ilgili. Avrupa Parlamentosu'ndaki yolsuzluğun açığa çıkması Avrupa'nın bu merkezi kurumunun kritik bir duruma soktu. Brüksel'deki bir yolsuzlukla mücadele davasında yürütülen kovuşturma ve soruşturmada Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı Eva Kaili ve çok sayıda kişi bu konuyla ilgili olarak Belçika Savcılığı tarafından tutuklandı. Belçika Savcılığı da Brüksel'de 600 bin avro nakit ele geçirdiğini duyurdu. Avrupa Parlamentosu Başkanı olan Yunanlı Sosyalist Eba Kaili, Fars Körfezi bir ülkesinden ödenen yüklü ödemelerle ilgili olarak Belçikalı bir yargıcın soruşturmasında yolsuzlukla suçlanarak hapse atıldı. Avrupa medyasının Katar olduğunu iddia ettiği Fars Körfezi kıyısındaki bu Arap ülkesi, kararları etkilemek için parlamento yetkililerine nakit para ve hediyeler ödemiştir. Kaili dışında Avrupa Parlamentosu'ndaki eski İtalyan milletvekili Pier Antonio Panzeri, Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu Genel Sekreteri Lusa Viseniti ve Kaili'nin asistanı Francesco Giorgini gözaltına alınanlar arasında yer alıyorlar. Bu kişilere yöneltilen diğer suçlamalar ise suç örgütüne katılmak ve kara para aklamaktır. Böyle bir yolsuzluğun açığa çıkması Avrupa Birliği için büyük bir darbedir. Avrupa Birliği Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen bu konuda yaptığı açıklamada Avrupa Parlamentosu'nun 14 başkan yardımcısından biri olan Yunanistan temsilcisi Eva Kaili'nin Kaili'ye yönelik yolsuzluk iddiaları çok ciddi ve endişe verici dedi. Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları da bu birliğin güvenilirliğinin risk altında olduğu konusunda uyarıda bulundular.
Avrupa Birliği yetkilileri 10 yıllardır çeşitli ülkeleri yolsuzluk ve kara para aklamakla suçluyor ve birçok ülkeye insan hakları ihlalleri bahaneleriyle yaptırım uyguluyorlar. Bu arada açıklanan bilgiler Avrupa Birliği'nin birçok durumda yolsuzluğun merkezi olduğunu ve bu kurumun kontrolü ele geçirmek için çıkar rekabetinin de yaygın olduğunu gösteriyor. Ayrıca bu parlamentoda bizzat baskı grubunun varlığı bu birliği yolsuzluğun merkezlerinden biri haline getirmiştir. Uluslararası Şeffaflık Örgütü ise son zamanlarda bu bağlamda yaptığı itirafta yaşanan olayın benzer olayların tek örneği olmadığına değindi. 10 yıllardan beri Avrupa Parlamentosu bir nevi cezasızlık kültürünün yayılmasına, ayrıca ahlaki ve etik kurallarının tamamen kontrolden çıkmasına izin verdi. Parlamenterler arasında yolsuzluğun varlığı ve bu kurumun yargı bağımsızlığı konusu uzun süredir birçok Avrupalı uzman ve yetkiliyi endişelendiriyor. Ancak şu ana kadar bu konuda kamuoyuna açıklama yapamadılar. Bu konuda Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola mali yolsuzluk davasında bu kurumda yaşananlardan dolayı kızgınlığını, öfkesini, üzüntüsünü dile getirerek Avrupa Parlamentosu ile ilgili tüm gerçeklerin araştırılması için bir iç soruşturma başlatıldığını duyurdu ve dokunulmazlık olmayacağı ve hiçbir şeyin gizlenmeyeceği güvencesini verdi. Avrupa Parlamentosu'nun Fransız üyesi Manon Uberi de son yolsuzluk suçlaması Avrupa Parlamentosu tarihindeki en kötü skandal olarak kabul ediliyor dedi. Şimdi Avrupa Birliği'nin yetkilileri bu birliğin Avrupa sınırları içinde ve dışında güvenilirliğini zedelemekten endişe ve korku duyarak bu olayı takip etme ve kurumu yeniden inşa etme sözü verdiler.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 23 Azer 1401, Hicri Kameri 19 Cemadül Evvel 1444 ve Miladi 14 Aralık 2022 Çarşamba. ...119 yıl önce bugün Hicri Şemsi 23 Azer 1282'de İranlı ünlü hekim ve araştırmacı Doktor Mahmud Necmabadi dünyaya geldi. İlk eğitimini bitirdikten sonra tıp eğitimi alan Doktor Necmabadi, hastaları tedavi etmenin yanı sıra üniversitede ders vermeye ve İran ve İslam dünyasındaki tıp dalında araştırmalar yapmaya başladı. İslam dünyası ve İran'daki ünlü tabipler özellikle Muhammed bin Zekeriya'yı Razi hakkında araştırmalara başlayan Necm Abadi, onların bazı kitaplarını tercüme etti. Doktor Necm Abadi, 45'in üzerinde kitap ve risale telif etti ki onlar arasında İslami tıbba bir bakış, İran tıp tarihi ve İranlı hekim, filozof ve kimyager Muhammed Zekeriya adlı kitaplarına değinebiliriz. ...90 yıl önce bugün Hicri Şemsi 23 Azer 1311'de önde gelen alim Ayetullah Abdullah Memegani vefat etti. Hicri Şemsi 1252'de Kutsal Necefi-i Eşref'te ilim ehli ve faziletli bir ailede dünyaya gelen Ayetullah Abdullah Memegani'nin babası Ayetullah Muhammed Hasan Memegani idi. ...648 yıl önce bugün Hicri Kameri 19 Cemadül Evvel 796'da İranlı müneccim ve bilim adamı Emir Olovbeg dünyaya geldi. O Hicri Kameri 824'te Özbekistan'ın güneyindeki Semerkant kentinde bir medrese inşa ettirdi ki bu medresede okutulan en önemli ders nücum bilimiydi. Olovbeg'in diğer önemli girişimlerinden Semerkant rasathanesini kurmasıydı. ...533 yıl önce bugün Hicri Kameri 19 Cemadül Evvel 911'de Müslüman fakih, muhaddis ve lügat bilimcisi Celaleddin lakaplı Ebul Fazl Abdurrahman Seyuti Mısır'ın Kahire kentinde vefat etti. Hicri Kameri 849'da dünyaya gelen Celaleddin gençliğinde Kur'an-ı Kerim'i ezberledi. Seyuti yıllarca hadis, fıkıh, nahiv ve lügat bilimlerinde eğitim gördü ve bu bilim dallarında zirveye ulaştı. ...41 yıl önce bugün 14 Aralık 1981'de soykırımcı rejim İsrail parlamentosu aldığı bir kararla Golan tepelerini resmen işgal altındaki Filistin topraklarına ilhak etti. Bu rejim 1967'de Araplarla savaşta Suriye topraklarının bu kısmını işgal ettiler. Golan tepelerinin işgal altındaki Filistin topraklarına ilhakı bu bölge sakinleri başta olmak üzere Suriye, Araplar ve dünya Müslümanlarının yoğun tepkileriyle karşılaştı. ...27 yıl önce bugün 14 Aralık 1995'te Dayton Anlaşması olarak bilinen Bosna Barış Anlaşması nihayet Paris'teki bir zirvede onaylandı. Dayton Anlaşması 21 Kasım 1995'te Bosna Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan Cumhurbaşkanları tarafından Amerika'da aynı isimli bir yerde ülke yetkililerinin baskısı altında imzalandı. Bu antlaşmanın Müslümanlar açısından tek başarısı o zamana kadar 250 bin kişinin ölümüne neden olan Sırplar tarafından gerçekleştirilen vahşi katliamın sona erdirilmesiydi. Ancak Sırplar ve Hırvatlar Dayton Anlaşması'ndan iyi siyasi imtiyazlar aldılar.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Muhterem dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
Bakan Nureddin Nebati terleten soru. 136 milyar TL nerede?
Yeni Asya.
Yoksulluk cenderesi derinleşti.
Yeni Çağ.
Babacan'dan Erdoğan'ın kredi ve burs müjdesine tepki. Her ay gençlerin cebinden alınan 80 dolar nerede?
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Latif Salihoğlu 12 Aralık tarihli Yeni Asya gazetesinde enflasyon dengeleri alt üst ediyor başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Zaruri ihtiyaç kalemlerinden sürekli ve hissedilir şekilde artış göstermesine literatürde enflasyon deniyor. Halkın lisanında ise kısaca hayat pahalılığıdır enflasyon. Enflasyonun dizginlenemediği, hayat pahalılığının önüne geçilemediği ülke ve toplumlarda hayati dengeleri alt üst eden sarsıntılar da bitmek bilmiyor. Tıpkı bugünlerin Türkiye'sinde olduğu gibi diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Çarşıda pazarda satılan temel gıda maddelerinin fiyatı sürekli şekilde artış gösteriyor. Nice zamandır devam eden bu yükseliş trendi, bilhassa dar ve sabit gelirli insanlarımızı artık canından bezdirmeye başladı. Dahası şimdiye kadar alınan tedbirlerin de fayda vermediği görülünce maalesef bazı kimselerde karamsarlığa yol açtı. Kimi insana artık bu iş düzelmez dedirtmeye başladı ki bu son derece üzücü ve bir o kadar da düşündürücü bir nokta. Kiracı durumunda olanlar enflasyon sebebiyle kötümser bir bekleyişin içine sürüklendi. Misal, 2000 TL olan kira miktarının 3000 TL'yi geçmemesi temennisiyle içinden ev dükkan sahibi inşallah %100 bir artış istemez diye dua ederken mülkiyet sahibi de kirayı mümkünse 5000 TL'ye çıkarmanın hesabını yapar bir hale geldi. Zira onun da kendine göre bir gelir gider dengesi var. İşte şu enflasyon canavarı ne yazık ki her iki tarafın da dengesini bozuyor ve onları karşı karşıya getiriyor. Neredeyse gün geçmiyor ki kiracı ile mülkiyet sahibi arasında yaşanan yüzlerce nahoş hadise zuhur etmesin. Medyaya yansıyan gayrimedeni hadiselerin suyun üzerinde görünen iceberg miktarı kadar olduğunu söylemek asla abartı değildir. Bizdeki yüksek enflasyonun dünyada emsalimiz olan ülkeler arasında bir başka emsalini duymadık bilmiyoruz. Dolayısıyla dünyada her yerinde durum aynı iddiası içi boş bir teraneden ibaret. Öte yandan ortada bir koalisyon hükümeti yok. 20 yılı aşkın süredir tek başına iktidarda olan bir yönetim anlayışı söz konusu. Demek ki onun da yapabileceği bu kadar ve ülkeyi getirebileceği seviye bundan ibarettir. Her seçim öncesi olduğu gibi önümüzdeki süreçte görülecek kısmi iyileşmenin de seçim ekonomisiyle bağlantılı olacağını neredeyse anlamayan kalmadı. Yaklaşan seçimi kazanırlarsa şayet seçimden sonra da aynı tas, aynı hamam devam edecek. Hatta belki daha ezici bir enflasyon politikası, daha da zorlayıcı bir hayat pahalılığı bizi bekliyor olacak. Tahminler endişe verici olmakla beraber biz yine de temkinli bir iyimserlik ile gelişmelerin hayırlı neticeler doğurması temennisinde bulunalım.
Orhan Bursalı 12 Aralık tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nde Ekrem İmamoğlu davası var, kara ne olur? Başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. İmamoğlu'nun 3 yıl önceki ilk seçimde belediye başkanlığı engellenmeye çalışıldı. Seçilmesi yok sayıldı. Yüksek Seçim Kurulu'nun bir ucube kararı ile seçimlerin tekrarında bu kez 800 bini aşkın bir oy ile koltuğuna oturdu. Tekrar seçim çok iyi oldu, milletin vicdanı konuştu ve YSK kararını kaldırıp çöpe attı. Yani arkasında büyük bir milli irade var diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
İktidarın gözü hep İstanbul'un yağmasında, rantında, belediye bütçesinde olduğu için İmamoğlu iktidarın gözünde hep bir mertek. Nasıl olur da onu iş yapamaz hale getiririz, hatta koltuğundan uzaklaştırırız. İşte bu ikinci niyet, vay YSK'ya hakaret ettin faslında yargı açısından fecaat sayılabilecek bir savcılık yorumuyla dışa vuruldu. Bu mahkeme safhasında yargıç değişimlerinde yaşananlar başlı başına büyük olay. Vicdanını dinleyen yargıç derhal değiştirilip Samsun'a atanıyor. Kim tarafından? Tabii iktidarın tercihleriyle oluşturulmuş yargıçların patronu konumundaki Hakimler Savcılar Kurulu tarafından. Bu kararı verirken hiç mi vicdanlarına bakmadılar? Bilenlerin tekrarı gereksiz. Bunlar anımsatma faslı. Bir noktaya dikkat çekmek istiyorum. İmamoğlu açıkça ve tanıklarca da Süleyman Soylu'ya hitaben ilk seçimin iptalini ahmakça olarak nitelemesine rağmen savcılık vay Yüksek Seçim Kurulu'na hakaret ettin diyerek dava açma yoluna gitti. Ki millet de ikinci seçimde oy farkını 25 binlerden 800 bin üstüne yükselterek siyasetin dayatmasıyla verilen iptal kararının ahmakça olduğunu zaten sandıkta tescillemişti. Savcı YSK üyelerinin onur, şeref ve saygınlığı rencide edildiğini söylüyor ve kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı alenen zincirleme hakaret etmekten ceza davası açıyor. Fakat iddianamede YSK üyelerine mağdur sıfatıyla yer verilmesine rağmen hiçbir YSK üyesi hakkı olduğu halde duruşmalara katılmadı, hiçbiri şikayetçi olmadı. Yargı ve hukuk çevrelerine sordum, dosyayı okudum. Bu normal mi? Niye katılmadılar duruşmaya? Duruşmaya katılmadıkları gibi iddianamede hiçbirinin bir ifadesi yok. Evet, hakarete uğradım, şeref ve haysiyetim zedelendi, davacıyım diyen yok. Savcılık iddiasına katılan ve ahmak sözcüğünü üzerine alınan yok YSK üyeleri arasında. Çünkü hepsi biliyor ki İmamoğlu YSK kararına değil, siyasetin kararına ve dolayısıyla Soylu'ya hitaben bunu söylüyor. Bu bile savcılık iddiasının son derece zayıflığını gösterir diyor yargı ve hukuk çevreleri. Başka türlü değerlendirmek mümkün mü? Soylu İmamoğlu'nun Türkiye'yi Avrupa'ya şikayet ettiğini belirterek ahmak diyor. Bir gazeteci Soylu'nun bu sözlerini aktararak ne düşünüyorsunuz diye soruyor. İmamoğlu da seçimlerin siyaseten iptal edildiği görüşünden hareketle ahmakça olduğunu söylüyor. Açıklamasında ne YSK ne de kararı veren yargıçlardan bahis var. Nitekim İmamoğlu da bu söz Soylu'ya söylenmiştir diyor. Soruyu soran ve mahkemede dinlenen tanık gazeteci de İmamoğlu'nun ahmak sözünü bu sözü ilk kullanan Soylu'yu hedef alarak söylediğini kamuoyuna da bu şekilde aktardıklarını anlatıyor. Daha ne olsun, ne dedik? Bu dava hukuktan çok siyasi bir davadır. Yargının namusu, vicdanı, terazisinin doğruluğu söz konusudur.
Tahran Radyosu. Remzi Özdemir 12 Aralık tarihli Yeni Çağ gazetesinde vergi alayım derken Gürcistan'ı zengin etmek başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. AKP iktidarı son 10 yıldır akılcı ve bilimsel politikalardan hep uzak oldu. Dünyadaki tüm ekonomistlerin tez olarak bile kabul etmediği bir ekonomi politikasında ısrar eden ve enflasyonu patlatan AKP iktidarı aynı zamanda vergi politikalarında da yanlış politika uyguluyor. Uyguladığı yüksek ve tahsil edilemeyecek orandaki vergi ile büyük kaçaklara neden oluyor. Ticari hayattan vergi toplayamayan iktidar mecburen dolaylı vergiyi yükleniyor diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Aslında AK Parti'nin şu an uyguladığı vergi politikası tamamen dolaylı vergi üzerine kurulmuş. Harçlar ve dolaylı vergi artık öyle bir hal aldı ki vatandaşın bile isyan etmesine neden oldu. Akaryakıttan, sigaradan ve alkolden alınan vergi aynı zamanda kaçakçılığın da patlamasına neden oldu. Akaryakıt kaçakçılığı ile kısmen mücadele edilse de sigara ve alkol konusunda ortada bir başarı yok. Ülkemizde 30 kara, 8 demir yolu, 101 deniz ve 64 hava olmak üzere toplam 203 hudut kapısı bulunmaktadır. Siz burayı istediğiniz kadar kapatın, sonuçta coğrafi özelliğinden dolayı ülkemiz kaçak cenneti. Sigarayı yarı fiyatına, alkolü çok daha ucuza alabiliyorsunuz. Yakıt konusunda doğuya gittiğinizde görüyorsunuz kaçağın ne olduğunu. Sonuç olarak AK Parti vergiyi arttırdıkça kaçakçılık artıyor. AK Parti'nin cep telefonlarına uyguladığı vergi politikası Türkiye'de kaçakçıları ihya etti. Sadece kaçakçılara mı? Son bir ayda, hatta iki ayda ne oldu? Hükümet cep telefon kayıt ücretini 2700 liradan 6000 liraya yükseltti. Türkiye'den binlerce, hatta on binlerce insan sınır kapılarına akın etti. En fazla talep Gürcistan'a. Çünkü pasaportsuz gidebiliyorsunuz. Türkiye'de 50 bin liraya satılan cep telefonunu Gürcistan'dan 27 bin liraya almak için gidenlerin sayısında patlama var. Her gün on binlerce insan Tiflis ve Batum'a cep telefonu almaya gidiyor. Gürcü yetkililerinin açıklamalarına göre son bir yılda Gürcistan'da 2,8 milyon iPhone satıldı. Bunun %85'i son iki ayda gerçekleşti ve büyük bir bölümü Türk vatandaşlarına satıldı. Açgözlü bir şekilde daha fazla vergi alayım derken Gürcistan ekonomisine büyük katkı sağladık.
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Parsü'de Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonları uygulaması aracılığı ile Parsü'de Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsü'de kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte, sadece mobile data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Düzenli Hayat.
Değerli dinleyiciler, Düzenli Hayat isimli seri sohbetimizin bir başka bölümüyle beraberiz.
Bugünkü sohbetimizde tolerans göstermek, sabırlı olmak ve insanın öz denetimli olmasından bahsedeceğiz.
Tüm ilahi dinlerde bahsedilen ve son birkaç on yıldır psikologların odak noktası olan özelliklerden biri de kendine hakim olmaktır. Bir psikolog olan Fred Lutens, öz denetimi ve insanın kendine hakim olmasını bir kişinin içinde dış bir faktör tarafından kontrol edilmeden ve dış faktörlerin etkisi altında kalmadan şahsı görevlerini yerine getirmeye meyilli hale getiren bir durum yaratmak olarak tanımlar. Kur'an'ın birçok ayetinde de tevazu ve nefsine hakim olunması ile ilgili konuşulmuştur. Nitekim bir Kur'an ayetinde takva sahibi kimseler anlatılmakta ve şöyle buyurulmaktadır. Öfkelerini bastırırlar ve insanların hatalarını affederler.
Otokontrolde izlenen amaç entelektüel olgunluğa ulaşmış, genel olarak hayatın her alanında her türlü soruna karşı kendini kontrol edebilen sağlıklı bir kişilik sunmaktır. Bir toplumdaki herkes bu arzu edilen erdeme sahip olsaydı ne olurdu bir düşünün. Böyle bir toplumda her insan kendine bir hedef koyar ve ona ulaşmayı planlar. Bir işveren veya öğretmenin yokluğunda böyle bir kişi denetimin sonuçlarından korkmadan işini ve akademik görevlerini yerine getirir.
Sonuç olarak böyle bir toplumun insanları daha fazla güvenlik ve refaha sahip olur ve ilerleme ve manevi ilerleyiş ve dünyevi mükemmellik başarısı kaydeder. Böyle bir topluma sahip olmak abartılı gelebilir. Ancak bu beceriyi nasıl edineceğinizi öğrenirseniz, öz denetim sürecinin göründüğü kadar zor olmadığını, çaba ve emekle elde edilebileceğini göreceksiniz.
Kendine hakim bir kişiyseniz, biraz kendinize hakimseniz veya kendinize hakim olmak istiyorsanız, otokontrol elde etmek için atılacak adımları gözden geçirmek için bizi dinlemeye devam edin. Bu doğrultuda ilk aşama tanımlama aşamasıdır. Hayatınızın hangi kısımlarında daha aceleci davrandığınızı veya daha az tahammül gösterdiğinizi kendiniz çok iyi bilirsiniz. Burada kendinize hakim olmanız gereken şeyleri daha iyi belirlemek için bir liste hazırlayın. Bunları bulmak, kendinizi daha iyi tanımanıza ve yönetilmesi gereken şeyleri bilinçli bir şekilde yönetmenize yardımcı olacaktır. Kişisel yaşamda kısacası diyet, kendini kabul etme ve öz saygı gibi hususlar alanında bu durum söz konusu olabilir.
Akıl dışı ve aşırı davranışlar yemek yeme, alışveriş yapma, temizlik yapma, uyuşturucu kullanma, alkol alma, kumar oynama, sigara içme, arkadaşlık kurma gibi tatlı yeme şeklinde de olabilir. Ayrıca aşırı hareketlilik ve egzersiz kontrol edilemeyen davranışlar, başkalarıyla ilişkilerde kontrolsüz tavırlar, başkalarına aşırı bağımlılık, başkalarının işine karışma, çaresizlik ve ümitsizlik, aşık olma sınırlarını aşma gibi durumlar krize dönüşebilecek eylemlerdir. Duyguları kontrol edememe ve kötü niyetli davranışlar da bu durumlar arasında yer almaktadır. Ayrıca bu mantıksız davranış size ihtiyacı olanlarla ilgili olabilir. İş ve akademik hayatta zaman yönetimi, stres kontrolü, fazla çalışma, başarı korkusu, başarısızlık korkusu ve iddialı olmak gibi şeyler yeniden düşünülmesi gereken şeyler arasında olabilir.
Bir sonraki adım kendinizi kontrol edemediğinizi düşündüğünüz şeylerin bir listesini oluşturduktan sonra her şeyin sizin üzerinizde bıraktığı ve yarattığı hisse odaklanmaktır. Listeyi birlikte inceliyoruz. Öfke duygusu ile ilgili olarak kin, kıskançlık, sinir olma, şiddet davranışı gösterme, nefret, bir şeye karşı aşırı istek duyma gibi şeylerden bahsedebiliriz. Suçluluk hususunda utanç, pişmanlık, çaresizlik, kafa karışıklığı, serzeniş, suçlama ve yargılama duyguları ile ilgili konuşabiliriz. Korku duygusu hususunda endişe, kaçış, şüphe, zayıflık, inkar, sinirlilik ve kaygı, başarısızlık ve kafa karışıklığı duygularından söz edebiliriz. Utanma duygusundan utanç, özür dileme, reddedilme, yalnız kalma ve sevilmeme gibi şeyleri görebiliriz. Üzüntü duygusuna da genelde kayıp, boşluk, yalnız kalma, terk edilme, yenilmiş hissetme, huzursuzluk, motivasyonsuzluk, az konuşma, boşluk hissi ve verimlilik kaybı eşlik eder. Aşk ve mutluluk duygusu ile ilgili olarak ise tutku, ilerleme, dinamizm, mutluluk ve tatmin gibi şeylerden söz edebiliriz.
Kadar hangi durumlarda kendinizi kontrol edemediğinizi, kontrol edemediğiniz zamanlarda nasıl hissettiğinizi bilirsiniz. Şimdi sorunların ana nedeni olan düşüncelere geçelim. Bu düşünceler çocuklukta zihnimizde oluşan ya da bizde ortak bir duygu oluşturan konularının tekrarlanması sonucunda oluşan şeylerin aynısıdır. Artık canımız sıkmaktadır. Yapamam, ya yine batırırsam gibi düşünceler, bütün işlerimi doğru ve kusursuz yapmak zorundayım, hiçbir şey yapamam, acelem var ve bu benim elimde değil gibi sözler hep rahatsız edici sözlerdir. Bu düşünceleri ve onlar gibi şeyleri bulmak zor değil. Bunları başkalarıyla günlük konuşmalarımızda ve elbette sizi sürekli suçlayan ve azarlayan iç diyaloğunuzda kolayca bulabilirsiniz. Bu yüzden bu konuşmaları yeni şeylerle ve cümlelerle değiştirmeye çalışın. Aslında zihnimizde otomatik olarak devreye giren olumsuz iç diyaloğu yapıcı ve olumlu bir diyaloğa dönüştürmeye çalışırsanız, hayatınızı değiştirmek için ihtiyacınız olan iyi şeyleri yaratabilirsiniz. Artık düşüncelerinizi gözden geçirdiğinize göre, yaşamlarımız için iyi bir sonucu olmayan şekillerde davranmamıza neden olanın aslında bu yapıcı olmayan düşünce ve duygu olduğunu fark etmişsinizdir. Bu aşamada düşünce ve duyguları güçlendirmenin yollarını önermek istiyoruz. Bu adımları atarak aradığınız öz denetimi ek olarak huzur bulacaksınız. Aynı zamanda benzersiz bir refaha da ulaşacaksınız.
Tahran Radyosu.
Meditasyon yapmak, zamanı planlamak ve yönetmek, günlük egzersiz yapmak, doğru beslenme ve yaşam tarzı, şükran duymak, kendi kendine yardım gruplarına katılmak ve başkalarına yardım etmek bu düşünceleri güçlendirmenin yolları arasındadır. Kendinize, kendinize güvendiğinizi ve gelişmekte olduğunuzu da söylemelisiniz. Ana motivasyonunuzu bulmaya çalışın ve onu artırmak için adımlar atın. Başkalarından duygusal destek isteyin. Başkalarıyla olan ilişkilerinize bir göz atın ve gerekirse ilişkilerinizi geliştirmeye çalışın.
Problem çözme becerilerini öğrenmek, bu beceriyi güçlendirmenin başka bir yoludur. Sorunlarınızı yazmak için her zaman kişisel bir defteriniz yanınızda olsun. Benlik saygınızı artırmaya yardımcı olacak şeyler yapın. İçinizdeki çocukla arkadaş olun ve iç benliğinizle daha iyi bir ilişki kurmaya çalışın. Etkili konuşma becerilerini öğrenin. Ruh halinizi olumsuz etkileyen kişi ve yerlerden uzak durun. Farklı bakış açılarından farklı düşüncelere de odaklanın. Örneğin bilge bir kişinin veya sabırlı bir kişinin düşünme biçimini yakından izleyin. Eski takıntıya yol açan davranışları görürseniz doğru kişinin sizi uyarmasına izin verin. Bağımlılıklar, özdenetim eksikliğinin çok açık bir örneğidir. Onları bırakma pratiği yapın. Kontrol edilemeyen davranışların geri dönmesine neden olan durumları daha dikkatli ve akıllıca izleyin.
Bir sonraki adım planlama adımıdır. Bu adım önemli bir adımdır ve ciddiye almanız gereken bir adımdır. İhtiyaçlarınıza göre oluşturduğunuz bir yerde haftalık olarak gelecek haftanızı planlayın. Ancak bir sonraki adım önceliklendirme adımıdır. Planladıktan sonra günlük iş akışınızın ve verimliliğinizin artması için performansınızı iyileştirmek için görev önceliklendirmeyi kullanabilirsiniz. Örneğin, önce hayatınızda çok ciddi riskler oluşturan sorunları iyileştirin. İkincisi, kontrolünüzü kaybederek zihinsel ve fiziksel sağlığınızı tehdit eden sorunları çözün. Üçüncüsü, kendinizin, duygularınızın ve düşüncelerinizin kontrolünü kaybetmenizden etkilenen problemlere odaklanın. Dördüncüsü, kontrolü kaybetmenize neden olan ancak şu anda önemli bir sağlık riski oluşturmayan sorunlara odaklanın.
Son aşama ise uygulama aşamasıdır. Bu eylemleri önceliklendirdikten sonra o andaki sizi inciten düşünce ve duygular yerine hayatınızın kontrolünü ele geçirmek için planladıklarınızı uygulayın. Bir süre sonra davranışınızda çok fazla değişiklik olmadığını fark edersiniz. Umutsuzluğa kapılmayın ve adımları baştan yapın. Bu düşünce ve davranışların oluşması için çok zaman harcandığını unutmayın. Şimdi bunları düzeltmek için yeterli zamana, sabra ve sebata ihtiyacınız var.
Değerli dinleyiciler, Düzenli Hayat isimli seri sohbetimizin bir başka bölümünde sonuna geldik.
Sohbetimizin sonunda bizleri www.pastoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dört İran eserinin Dünya Mirası listesinde tescili.
Muhterem dinleyiciler, 4 İran eserinin Dünya Mirası listesinde tescili münasebetiyle sizlere özel bir program hazırladık.
Bu bağlamda İran'ın bu yeni eserleriyle nasıl derecesinin iyileştiğini ele alacağız.
Son dönemde dört somut olmayan kültürel mirasın UNESCO Dünya Listesi'ne tescil edilmesiyle İran, bu listede kayıtlı eserlere sahip ülkeler arasındaki yerini 6. sıraya yükseltmişti. Asya ülkeleri arasında İran, Dünya Listesi'nde kültürel miras tescili açısından 4. sırada yer almaktadır. Somut olmayan kültürel mirasın korunması için devletler arası komitenin 17. toplantısı 28 Kasım 3 Aralık tarihleri arasında Fas'ın Rabat şehrinde yapıldı. Zirvenin bu döneminde 46 üye insanlığın somut olmayan kültürel mirası listesine tescil edilmek üzere aday gösterildi ve İran'dan 6 ortak veya çok uluslu dosya önerildi ve bunlardan 4'ü UNESCO'nun onay mührünü aldı.
Şebi Yelda, Namı Diğer, Şebi Çille, Ut Çalma ve Yapma Sanatı, Türkmen İğne İşi, Türkmen İşlemeleri, İpek Böceği Yetiştiriciliği ve Dokuma için Geleneksel İpek Üretimi, İran'ın 4 ortak somut eseri olarak UNESCO Dünya Somut Olmayan Mirasına dahil edildi. Listede bu unsurlar yer alırken Mehrgan Bayramı ve Rübab Sazını Yapma ve Çalma Sanatı başlıklı 2 vaka daha bu listeye giremedi.
İpek böceği yetiştiriciliği ve dokuma için geleneksel ipek üretim konulu çok uluslu dosya UNESCO'da İran, Afganistan, Azerbaycan Cumhuriyeti, Türkiye, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan adına tescillendi. İpek böceği yetiştiriciliği ve dokuma için geleneksel ipek üretim konulu çok uluslu dosya UNESCO'da İran, Afganistan, Azerbaycan Cumhuriyeti, Türkiye, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan tarafından ortak bir unsur olarak önerilmiştir.
Tarihsel kanıtlara göre ise ipek böceği yetiştirmenin kökleri ve el dokuması ipek üretimi işinin kökü Çin'e kadar uzanıyor ve milattan önce 2650 yıllarına atfediliyor. İpek yolu, bu bilgi ve becerilerin bu yol üzerinde bulunan ülkelere aktarılmasında önemli bir rol oynamıştır. İran, koza ve ipek üretimi alanında dünya çapında üne sahip ülkelerden biriydi. Bu nedenle milattan sonra 5. ve 6. yüzyıllarda Sasani İmparatorluğu egemenliği döneminde bu endüstri önemli bir patlama yaşadı. İpek böceği ve ipek dokunmacılığı geçmişte özellikle Gülistan vilayetinde temel ve önemli bir el sanatı olarak popülerdi ve aile ve bölge ekonomisine önemli katkılar vardı. Ancak son birkaç yılda daha az revaçta olur hale geldi.
Türkmen iğne işi, Türkmen nakışı UNESCO tarafından İran ve Türkmenistan adına ortaklaşa tescil edildi. Türkmenler arasında iğne oyaları keşte, köjme ve ilme olarak da bilinmektedir. Bugünkü Türkmen bölgesindeki iğne oyalarının tarihi 8000 yıl öncesine kadar gitmektedir. İğne oyası, görsel sanatı, doğal ipek iplikler, pamuk veya akrilik gibi sentetik iplikler ile ipek veya yünlü kumaşlar üzerine Türkmen sanatçılar tarafından oluşturulan zihinsel bir motiftir. Çoğu tasarımın ve kumaşın rengi kırmızıdır ve elbette bordo, sarı, beyaz, gök mavisi, turuncu ve yeşil gibi diğer renkleri de kullanırlar. Ama Türkmenlerde kırmızı, zaferde dökülen kanın ve kazanılan zaferin ayrıca ateşin alevlerinin simgesidir.
Ud yapma ve çalma sanatı konusu da İran'ın ortak veya çok uluslu vakası olarak aynı zirvede tescil ettirmeyi başardığı somut olmayan miraslar arasında yer alıyor. Ud İran'dan Arap ülkelerine giden 1500 yıllık bir sazdır ve mevcut da İran'da yapımı ve icrası popülerdir. Bu sazın üst levhası deriden olsa da ancak Arap ülkelerinde üst levha ahşaptan yapılmıştır ve bu nedenle ona ahşap anlamına gelen ud adını vermişlerdir. Araplar ud ile Arap müziği, Türkler Türk müziği, İranlılar da bu enstrümanla İran müziği çalmaktadır. Mevcutta bu enstrüman İran'ın her yerinde grup ve solo çalmada yaygın olarak kullanılmaktadır ve ayrıca sınıflarda ve üniversitelerde öğretilmektedir.
Bu saz diğer birçok vurmalı çalmalı sazında olduğu gibi müzisyenin bacağına konur ve müzisyen bir eliyle telleri tutar, diğer eliyle çalar. Bu aletin rezonans, tenekesi armut biçimlidir ve nispeten büyüktür ve sapı genellikle kısadır veya sapı yoktur. Bu aletin tüylerinin çoğunda çiftler halinde bağlanmış 10 tel mevcuttur. Harizmi Mefati El Ulum eserinde bu çalgıya barbat adını vermiş ve orijinalinin su ördeği anlamına gelen barbat olduğunu söylemişler. Bu sazın görünüşü bir ördeğin göğsüne ve boynuna benzer. ¶¶
Yelda Gecesi veya Çilli Gecesi UNESCO'da Afganistan ile birlikte İran'ın 19. somut olmayan mirası olarak tescillendi. Yelda örneğinde bu unsur şöyle tanımlanır. Yelda, güneş ışığının, ışınlarının ve yaşam sıcaklığının arttığının insanlar tarafından odak olarak ele alındığı kadim bir bayram yıl dönümüdür. Kuzey Yarımküre'de kış gün dönümü İran takviminde kışın ilk gününe denk gelir ve bu tarih bu bölgede günlerin uzama sürecinin başlangıcı anlamına gelir.
Sonbaharın son gecesinde aileler bir araya gelip ailenin büyüklerinin evinde yelda sofrası etrafında toplanır ve yeldayı kutlar. Yelda kutlamasında geleceğin temelleri olarak çocuklar öne çıkar ve kadınlar hayatın ve ailenin merkezi ve akraba ve arkadaşlarının da bir araya gelmesinin temeli olarak da öne çıkar. Yeldanın farklı bölümlerinin düzenlenmesi sırasında kültürel kimlik, doğaya ve geleneksel kronolojiye dikkat, kadın ve çocukların ailedeki önemli konumunun onurlandırma, uzlaşma, dostluk, misafirperverlik ve çeşitli kültürel ifadelere saygı gibi değerler ön plana çıkar. Bu değerler dikkate alınarak sonraki nesle aktarılmaya çalışılır.
Tahran Radyosu.
Yelda Gecesi merasimi bu toprakların insanların biyolojik ikliminin özellikleri, doğa ve kozmos ile olan bağlantısı nedeniyle eski çağlardan günümüze kadar devam etmiş ve zamanın geçişine göre şekillenmesinde gözle görülür değişiklikler yaşamıştır. Ancak yapısı ve doğası değişmemiştir ve hala bu toprakların çeşitli etnik grupları tarafından Yelda kutlanmaktadır.
Bundan önce de İran'ın Kaşan'daki geleneksel halı dokuma sanatı, İran müzik kademeleri, dini taziyeler, Horasan müziği, Nevruz, keman yapma ve çalma sanatı, pehlivanlık veya zorhane ritüelleri, dotar yapma ve çalma, kayık yapma bilgisi, lavaş ekmeği pişirme ve dağıtma kültürü, halı yıkayıcılığı, Fars'ta geleneksel halı dokuma sanatı, polo, İran resmi, Tadeos Kilisesi'nin ziyaret ritüeli ve hat sanatının korunmasına yönelik ulusal program dahil olmak üzere 17 somut olmayan mirası olduğunu İran adı altında veya diğer ülkelerle birlikte ortaklaşa olarak UNESCO'da tescil edildiğini hatırlatmak isteriz.
Kasım 2010'da Kenya'da düzenlenen UNESCO toplantısında İran pehlivanlık güreşi ve zorhane doğasında var olan kültürel derinlik kavramları ile ilgili olarak pehlivanlık ve zorhane sporu ritüellerinin bir miras olarak bu organizasyonda tescillendi. Ancak son yıllarda Azerbaycan Cumhuriyeti pehlivanlık ve zorhane sporu kültürünün UNESCO'ya tescil edilmesi için çok çaba sarf etmiş ve bu ülkenin talebi UNESCO somut olmayan miras komitesinin 17. toplantısında dile getirilmiştir. Fas'taki toplantıda ise pehlivanlık kültürü, zorhane ve güreş geleneksel oyunları adı altında bu ülkenin somut olmayan mirası olarak tescillendi.
Buna rağmen bilim ve dünya merkezleri kadim spor dalı olan Zorhane sporunun köklerinin şahname hikayelerinde, Gencever'in askeri çalışmaları hikayelerinde ve diğer İran metinlerinde yattığının farkındadır. Zaten bu kadim sporun terimleri de şiir ve belgelerde defalarca zikredilmiştir ve Farsça olduğu da açıkça ortadadır. Zorhane spor kültürü ve pehlivanlık güreşi Azerbaycan ülkesine münhasır iddiası doğru değil ve olsa olsa İran ve Azerbaycan arasında ortak bir miras olarak sunulması gerekiyordu.
Elbette Azerbaycan Cumhuriyeti yaklaşık 6 yıl önce kadim zorhane sporuna el koymaya çalıştı ve kadim zorhane sporunu Bakü'deki İslam ülkeleri oyunlarının resmi internet sitesinde sahiplenmeye çalışmıştı. Ancak İranlı yetkililerin çabaları ve takipleriyle bu hatadan dönülmüş ve İran menşe olarak gösterilmişti. Bu raporda tarihi gerçeklere göre Azerbaycan'ın milli sporunun kaynağının Puryaveli eliyle belirli bir çerçeveye oturtulmuş, temeli 700 yıl öncesine dayanan zorhane sporu olduğu belirtilmiştir. Bu iddia mevcut tarihsel gerçeklere göre sporun menşei İran iken ortaya atılmıştır. Aslında zorhane ve içinde bulunduğumuz dönemdeki zorhane kültürü spor açısından vurgulanmaktan çok kültürel yönüyle dikkatleri üzerine çekmekte ve bu açıdan genel kültürde antik spor dalı olarak anılmaktadır. Aslında pehlivanlık güreşi ve zorhane sporları uzun süredir İran'da kökleşmiş ve popüler olmuştur.
İran'daki bu disiplinin 3000 yıllık geçmişi olmuş ve hatta bazı İran zorhanelerinin 500-600 yıllık olması bu İran disiplininin arka planını göstermektedir. Bu sporun oyuncularının çoğu yaklaşık 10 ila 12 nesil sonra hala bu sporda aktiftir. İranlı pehlivan Puryaveli de bir İranlıydı ve bugün Azerbaycanlılar onun mezarının Azerbaycan Cumhuriyeti'nde olduğunu iddia ediyor. Ama kimse bu efsanevi savaşçının İranlı olduğunu inkar etmiyor.
Uluslararası Zorhane Sporları Federasyonu 21'den fazla ülkenin temsilcilerinin katılımıyla 2004 yılında Tahran'da kuruldu. Mevcutta Dünya Federasyonu'nun 5 kıtadan 57 üyesi bulunmaktadır. Bu federasyon Tahran 2006 ve Katmandu 2008'de 2 Asya müsabakası, Saarbrücken 2007 ve Frankfurt 2009'da 2 Avrupa müsabakası ve Busan 2008'de 1 dünya şampiyonası ve Bakü 2009 dünya kupasını düzenlemiştir.
Böyle bir durumda bazı gözlemcilere göre Azerbaycan'ın uygunsuz yaklaşımı iç yönetimin ve Azerbaycan'ın İran'a bir birkaç yıl boyunca kimlik hırsızlığına varan hasımlığını göstermektedir. Nitekim Azerbaycan her ne kadar her alanda düşmanca yaklaşımlarını sürdürürken İran ile UNESCO'ya ortak dosya açmaktan kaçınsa da sonuçta UNESCO düzenlemeleri gereği bu talebi kabul etmekten başka çaresi kalmamıştır.
Değerli dinleyiciler, bu özel programımızın da sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce parsudi.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@wis.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız günün önemli haberlerin özetleriyle son eriyor. Şehit İslam alimi Mevlevi Abdülvahid Regi'nin katilinin tutuklandığı belirtildi. İslam İnkılabı rehberinin Sistan ve Beluçistan eyaletine gönderdiği heyetin başkanı Hac Ali Ekberi, Sistan ve Beluçistan halkının İslam nizamına güçlü bir şekilde bağlı olduğunu vurguladı. Şehit General Hac Kasım Süleymani'nin şehadetinin 3. yıl dönümü sloganının can feda olduğu belirtildi. İran İslam Cumhuriyeti ve İrlanda Dışişleri Bakanı ve Belçika Dışişleri Bakanları arasında telefon görüşmesi gerçekleştirildi. General Tanksiri İran'ın Amerika'nın aklına bile gelmediği füzelere sahip olduğunu belirtti. İran katı ve sıvı yakıtı, yakıtlı motor üretme kabiliyetine ulaştı. İran Venezuela'da metro inşa edecek. İran ve Rusya başsavcılar arasında iki işbirliği anlaşması imzalandı. Tahran'daki isyanlarla ilgili 400 kişiye hapis cezası verildi. Türkiye ve Türkmenistan arasında doğalgaz sanayide işbirliği anlaşmasına gidiliyor. Azerbaycan Cumhuriyeti Dağlık Karabağ bölgesine giden gazı kesti. San'a İran'ın Yemen halkıyla beraber olduğunu belirtti ve Bin Salman'ın iktidara gelmesinden bu yana Suudi gazetecilerin tutuklanması artış kaydetti. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız burada sona erdi. Hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Esen kalın.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-67-67 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.com adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.